Ayrım 66, sayfa 887. Yalama işi bittikten sonra sıra kabul muayenesinden geçmeye gelmişti. Polisle hakimi Hinton'u yerden kaldırıp odadan çıkardılar. Karanlık bir koridoru geçip ışıl ışıl parlayan mağazadan çıktıktan sonra onu dışarıdaki bir çöp yığının içine salladılar. Tıpkı kültür devriminde söylendiği gibi olmuştu. Tarihin çöplüğüne atıldı. Çöplüğün içindeki birkaç uyuz yavru kedi acı acı miyavlayarak Hinton'dan yardım bekledi. Yindong kedilere özür diler gibi başını salladı. Ah kedicikler, hepimiz aynı dökük teknedeyiz. Size yardım edemem. Sonra annesinin göller için yaptığı uyuz merhemini hatırladı. Susam yağı ile bal, yumurta akıyla kükürt tozu. Sanki bir şey daha vardı ama neydi ki o? Ay geberisici hatırlayamıyorum. Sonra bu beş şeyi karıştırıp hamur haline getir, yaraya sür, sürdükçe kurur. Kurudukça sür. Kabuk bağladıktan sonra düşünce bir bakmışsın iyileşmişsin. Bu merhem insanlara iyi geliyordu ama ya kedilere? Sonuçta onlar da memeli değil mi ya? Ama zavallı ben şimdi size yardım edemem, çok üzgünüm. Annemi görmeyeli 6 aydan fazla olmuş. Demek Wang Yinzi beni ev hapsine kapatalı o kadar olmuş. O pencerede parlayan ışığı görmeyi ve pencerenin altındaki leylakların insanı sarhoş eden hoş kokusunu duymayı çok özlemişti. Leylaklar adamı sarhoş eden leylaklar. Güneşte açar, yağmur çiselerken o hoş kokunuzu yayarsınız. Geçen sene bugün leylak kokusu var mıydı ki? O zamanlar Wang Yinzi penceremin altında gezinen hüzünlü bir kadındı. Şimdi burada ben onun penceresi altında dolanan hüzünlü bir adama döndüm. Erkek kardeşi ve hakim eniştesinin boğuk kahkahaları yükseliyor pencereden. Wang Yinzi dalan şehrinde tanınmış ve iyi bağlantıları olan bir kadın. Her yerde bir koruyucusu var. Onunla baş edemem. Aslında seninle dövüşmenin tadını aldım. Ben yumuşak bir tofu parçasıyım. Ben nehrin kenarında uyuyan bir söğüt ağacıyım. Biri indi mi üzerimden bir başkası tırmanır. Olmadı şimdi. Orospu Şuhuani'nin yazdığı bir şiir bu. Aslında bunda yanlış bir şey yok. Devrimin başı sonu olmaz. Yok öyle bir ayrım. Orospunun da kadını erkeği olmaz. Şimdi Wang Yinzi'nin odasında gizlenen o kırmızı suratlı herif erkeğin orospusu değil de ne? Bu kokuşmuş orospular beni dinlemek yerine onu dinliyorlar. Şimdi çıplaktır. Göğsünün önünde iki devasa kirpi mantarı gibi duran tilki kürküsü diyeni giymiştir. Böyle heyecan verici bir tasarımı sadece onun gibi biri dahi yapabilir zaten. Ateş kırmızısı uzun tüyler öyle yumuşak ki sanki bir çift kirpi mantarı. Bu kırmızı suratlı piçler bakacak bu gece tadına. Elimde kanıt da var. Mahkemeye vereceğim. Yoksa o küçük kırmızı suratlıyı şu çam ormanının yanında bir kılıç veya tabancayla şerifimi temizlemek için düelloya mı çağırsam? Düello. Bir elimde kılıç, diğerinde şapkam. Şapkamın içi akik gibi kirazlarla dolu. Mutlu mesut yiyorum. Arada beyaz çekirdeklerini tükürüyorum ona karşı. Bu hareket düşmanımı ne kadar hor gördüğüm anlamına geliyor. Yine yağmurlu bir gece ama bu gecedeki yağmur geçen senekinden daha soğuk ve daha hüzünlü. Camdan yine gözyaşları süzülüyor. Geçen seneki gözyaşları ona aitti. Bu kez süzülen benim gözyaşlarım. Çok partili sistemde iktidar koltuğu döner. Üveyik gelip saksanın yuvasına oturmuş. Misafir evin sahibi olmuş. Nereden geldiğimi bilmiyorum. Hele nereye gideceğimi hiç bilmiyorum. İnsanın hayatında dönecek bir evi olmadığı kaç gece vardır acaba? Geçen sene o dışarıda tek başına kaldı diye endişelenirken şimdi kendimi dışarıda tek başıma buldum. Beste kargayı oysun gözünü. O donmuş yılanı hiç acımayacaktım. Her yer tuzak dolu. Bir kuyudan kurtuldum derken hemen ardından bir başkasının içine düşüyorum. Her biri bir öncekinden daha derin. Zehirli evet, bütün kadınların kalpleri zehirli. Ama annemin Bodhisattva gibi bir kalbi var. En büyük hazinen annendir. Benim de bir hazinem var. Yaşayan bir hazine. Dünyevi bir hazine. Pagoda'ya giderim, annemle birlikte şişe toplar satarız. Azıcık başım, dertsiz başım. Satacak şişem var mı? Dipnot. Anne sevgisiyle ilgili Çince bir şarkının adı. Para dediğin elinin kiri gelir ve gider. Memeler de kök salmaz bu dünyaya. Açgözlülüğün sınırı yok. Bir bakmışsın yılan külü yutuvermiş. Aşkın bir sonraki adımı nefret, bu memeler içinde geçerli. Bir şey aşırıya kaçtı mı tam tersine dönüşür. Memeler içinde böyle bu. O gün Wang Yinzi'nin küçük kırmızı suratıyla karşılaştım. Yinzi sevgilisini en lezzetli yiyeceklerle beslemiş olmalıydı. Adam iyice semirmişti ve çok sağlam görünüyordu. Demir eldivenleri çıkarıp ona fırlatmalıydım. Çıkarıp atacağım demir eldivenlerim olmadığından yumruklarımı sıkıp dövüşmek zorundaydım. Ama adam yüzünde koca bir gülümseme, dost bir tavırla bana elini uzattı, merhaba dedi. Ben de merhaba dedim. Ardından elini sıktım. Kendini boynuzlayan kadının sevgilisinin elini sıkan boynuzlu bir koca müsveddesi. Birbirimizin nasıl olduğunu sorup karşılıklı teşekkür ettik. Sanki büyük bir indirim vardı. Sen bir ödleksin diye söyledim kendi kendime. Sis ve ince yağmurun altında. Onunla bir sonraki karşılaşmamızda bu kadar nazik, mütevazi ve saygılı davranmayacağım. Yüzünün ortasına sıkı bir yumruk atmalıyım. Gözlerin önünde yıldızlar uçuşmalı, ağzından ve burnundan kan getirmeli. Yintong çiseleyen yağmurun altında ilerlerken farkına bile varmadan saçı başı sırılsıklam oldu. Burnum tıkanmış. Bu grip olacağım kesin belirtisi. Karnım da acıktı biraz. Şöyle güzel bir akşam yemeği yesem. O kefal çorbasına çok yazık ettim. Aslında Fang Yinzi'nin bana olan öfkesi de boşuna değil. Koca beceriksizse işleri karısı alır eline. Asa yüksel değil sonuçta. Aldatması kaçınılmazdı. Pamukluların içinde yeşim tabaklardan yemek yerken bu sorudan yaşamdan hoşnuttum aslında. Can sıkıcı olan böyle kötü sonuçlanması. Belki de olaylar henüz geri dönülemez bir noktaya varmamıştır. İlk darbe ondan geldi. Ben hala karşılık vermedim. Tamam, kefal çorbasını fırlatıp dökmen bir hataydı ama çorbayı yerden yalatarak mı cezalandırılır insan? Şafak sökünce gidip özür dileyim bari. O Filipin hizmetçiden de özür dilerim. Şimdi o Simons yatağın üzerinde horlaya horlaya yatıyor olacaktım. Hala yaşıyorsun. Biraz acı çek. Sonra yatakta bir sağa bir sola dönerek uyursun. Sonra halk sinemasının o uzun saçağını hatırladı. Saçağın altına girip yağmurdan korunabilirdi. Hemen o yana doğru yürümeye başladı. Sabah Wang Yinzi'ye bir hediye alıp özür dileyecekti. Bunu düşünmek bile içini rahatlattı. Hala yağmur yağıyor ama ufukta yıldızlar parlıyor. 54 yaşındasın, boynuna kadar toprağın içine battın bile çoktan. Başına daha fazla bela açmanın zamanı değil artık. Wang Yinzi'nin 100 adamla yatması sana Shangwan Yintong'a bir zarar verebilir mi ki? Boynuzlandın işte. Ha bir kişiyle aldatmış, ha 100 kişiyle. Bir farkı var mı artık? İşleyen demir ışıldar. 80 yaşındaki karı koca her gün sevişiyor. Referans haberin yazısı. Cinsel ilişki yoluyla vücuttaki yin ve yang'ı dengelemek, evet, onun yaptığı bu. Ne kadar çok partner, o kadar enerji, çünkü tek partner dengeyi bozar. Binlercesi uyuyor onun bu ilacı kollarında ve tadıyor o şarap dudaklarını. Wushan'dan da açan çiçekler soldu. Genel evdeki çiçekler kurudu. Wu Yunyu, seni orospu çocuğu. Fakir köylülerin gittiği ticaret okulunun müdürü oldun. Annemin uyuz ilacı senin kafandaki yaraları da iyileştirebilir. Neydi o beşinci şey ya? Sinemanın girişi önünde bekleyen bir grup genç vardı. Yırtık gazetelerin üzerine oturmuş ucuz sigara tüttürürlerken uzun saçlı, orta yaşlı bir adamın şiir okumasını dinliyorlardı. Elleri boğazımızda olsa da biz uluyan bir nesiliz. Ah, şair güçlü jestler eşliğinde kendi yazdığı şiiri okuyordu ezberden. Biz uluyan bir nesiliz. Boğuk kırtlağımız bronza kesmiş. Eski uygarlıkların dilinde şakıyor. Ne güzel. Ucuz deriden parlak giysiler giymiş gençler feryat ediyor kızlı erkekli. Cinsiyetleri belirsiz. Güç ayırması ama bu sıradan insanların dil konuşuyorlar. Shangguan Yintong kadın ve erkeği kokulardan ayırıyordu. Meme kokusu. Belden aşağıları iltaplanmış, iç çamaşırları çok dar hava geçirmiyor. Tek boynuzlu at iç çamaşırları ay gibi gözeneklidir. Cildinizin nefes almasını sağlar. Her yere cinsel yolla buluşan hastalıkları tedavi eden doktor eskilerin ilanlarına yapıştırılmış. Gençler sigara içiyorsa muhtemelen uyuşturucu da kullanıyorlardır. Dalan şehri az önce çöplükten çıkmış bir armadillo'yu andırıyor, bütün gözenekleri parazit dolu olan. Yere bira kutuları dizilmiş. Gazetelerin üzerinde fıstık ve sarımsaklı sosis var. Kirli parmağına pirinç yüzük takmış bir el gitar çalıp çok içten bir sesle şarkı söylüyor. Bizler bozkır kurduyduk, ne zaman şehir köpeklerine dönüştük. Huu diye dağlarda kükrerken şimdi çöplükte kemik arar olduk. Huu kış geldi, bakma öyle boş boş. Kış bu soğuk, iyi mi? Pıt. Bira kutularından köpükler taşıyor, aç kurtlar gibi dişliyorlar sosisleri. Bu tarz şehirli folk müziği yeni bir şey değil. 60'lı yıllarda Amerikan gençlerinden Japon gençlerine, 70'lerde Japon gençlerinden Tayvanlı gençlere geçti ama 90'ların Çin gençliği bunu nereden öğrendi? Çok okumuş, çok bilgili gibi görünen televizyon sunucusu Prompter'dan okuyor kendinden çok emin bir tavırla, hararetli. Sarı turna uçtu gitti, bir daha geri dönmemek üzere. Karanlık bir gün batımı başının üzerinde. Oo, biz yaralı nesiliz. Kim gelecek yaralarımızı sarmaya? Kas tüyleri dağılmış her yana, kim toplayıp yastık yapar sana? Yetti. Yeterince dellendiler. Sendeleyerek ayağa kalkıyorlar. Büro kutularını posterlere fırlattılar bozkır kurtları gibi. Gece devresinde atlı bir polis geliyor. Atın nallarından çıkan ses kırdı sessizliği. Şehrin hemen dışındaki çam ormanından guguk kuşlarının sesleri geliyor. Guguk guguk. Yetmez yetmez. Günde bir kepekli çörek yetmez. 1960 yılı hiç böyle miydi ya? Olağanüstüydü. Sazdan pasta yer, kavun şarabı içerdik. O ilkokul şarkısında dedikleri gibi çok eskiden. Ben bir askerim, halkın içinden geliyorum. Ben bir lavaş ekmeğiyim, içimde bir taze soğan. Ben bir askerim, sıçtım mı fıçımı sim ben. Devrimci şarkıların sözlerini değiştiririm. Gezgin, du derler bana. Aldım başıma büyük bir bela. Babasını çağırın. Seni moruk toprak ağası, pis kambur, keçi sakal, elinde kalın bir sopa yerde yuvarlanan oğlunu dövüyor. Ne yapıyorsun, gösterir mi? Başkanım, bu oğlan benim değil. Tapınağın orada yerde buldum. Artık istemiyorum. İstememekle olmaz. Okuldan da atılmalı. Gezgin Du'nun suyla arası iyidir. Nehre daldı mı bir bakmışsın karşı kıyıdan çıkıvermiş. Babası dövünce böyle dilsiz kalmış. 20 sene konuşmamış. Çok azimlidir. 20 sene dilsizi oynadı. Dilsiz Du da derler. Likuan sokağında bir lokanta açtı. Dilsiz Du'nun lokantası derler. Köfteci. Demir bir tokmakta dana etini hamura çevirir. İyice yoğurur, ipek gibi yapar. Çok leziz ve besleyici. Dalanın meşhur tatlarından televizyonda bir röportajı bile çıktı. Anne, dilsiz Du iyi adamdır dedi. Şazavua nehre düştüğünde o kurtarmasaydı boğulacaktı kızcağız. Şazavua 1941'de 51 yaşındaydı. Acaba şimdi nerededir? Belki de çoktan ölmüştür. Hala yaşıyorsa hırsızlar kraliçesi olmuş mudur acaba? Yaşlı ama hala dimdik ayakta ölemeyen bir hırsız. Bu lafı kim söylemişti ki? Sima Kuh'nun akıl hocası Wen Guan dedi olmalı. Ji Kuyinzi'nin memeleri öyle büyüdü ki pat pat diye sırtını dövüyorlar yürürken. Bu da eski bir ilkokul şarkısı. Yalan, ondan nefret ediyorsun. Düşmanın o senin. Memeleri güzeldi ama. Çok acı çektin ölürken. Cenazesine herkes katıldı. Yolsuzluk yapmayan iyi bir memurdu. Dünyaya bir tane daha Ji Kuyinzi gelmez artık. Doğudan yükselen güneş bir balığın karnı gibi beyaz. Meydandaki sular ışıl ışıl parlıyor. Gerçek bir koca esnek olmalı. Secde etmenin yeri ve zamanı şimdi. Hatalıyım. İnsan değilim ben. Hayvanım. Oldu mu bu? Hinton kendini tokatlamaya başladı. Doğunun kuş cennetinden kaçmış bir sığırcık kuşu trafik ışıklarının üzerine kondu. Boynunu içeri çekip yüksek sesle hapşırdı. 9. Kendime attığım tokatlar yüzünden şişmiş ve ağlamaktan ıslanmış bir yüzle Wang Yingzi'nin karşısına çıktığımda beni hiç affetmeyecekmiş bir tavırla sırıttı. Bu kendini beğenmiş taştan yapılmış soğukkanlı kadının üzerinde annemin beni emzirirken daha rahat edebilmek için icat ettiği o göğsünün önünde kapakçıklar olan elbiseye benzeyen bir elbise vardı. Elindeki anahtarlıkta oynarken benim gösterimi izliyordu. Giysi tasarımı konusunda tanrı vergisi bir yeteneği var. Bunu itiraf etmeliyim. Annemin buluşu sadece nineye dönmüş kadınların kullanabileceği, üzerinde iki delik olan pamuklu bir ceketten başka bir şey değildi ama o iki delik Wang Yinzi'nin marifetli ellerinde bir sahne şovuna dönüşmüştü. Bu inkarnedanın döneminde yaygın olan zümrüt giyişli geleneksel bir elbisenin yarım yakasının kenarlarında danteller vardı. Önünde iki yuvarlak delik açılmıştı. Delikler üzerinde çiçek işlemeleri olan tek boynuzlu at marka su kırmızısı bir sütyenle kusursuz bir biçimde kaynaşmıştı. Düpedüz görülmesi gereken bir Guilin manzarasıydı bu. Sınır tanımayan bir Yavuz hırsızın elinden çıkmış gibiydi. Ciddi bir baştan çıkarıcı, seksi bir güzellik. En önemlisi de böyle bir tasarım sütyeninin o anonim seksi tekerciliğini kırmasıydı. Sütyenin mevsimselliğini de kırıyordu. Sütyen artık modanın önemli ve göze çarpan bir parçası olmuştu. Kadınlar artık sokağa çıkarken sütyenlerinin rengini de düşünmek zorunda kalacaklardı. Giysi değiştirirken sütyen de değiştireceklerdi. Böylece yılda 4 mevsim sütyen satılabilecekti. Sütyen satışında büyük bir talep patlaması yaşanacaktı. Tilki kürkünden bir sütyen yapmasının o küçük kırmızı suratı azdırmak için olmadığını anladım birden. Pazarlamaydı bu. Estetikti. Bir kadının en güzel bölgesine ilkbahar, yaz, sonbahar, kış ayrımı yapmadan gereken önemi göstermekti. Artık zapt edilmez bir konuma yükselmişti gözümde. Yinzi, eskiler ne der bilirsin. Bir günlük karı kocalık hayatının sonuna kadar bağlı olmak demektir. Bana bir şans daha ver ne olur. Sorun şu ki dedi kadın gülümseyerek. Biz bir günlüğüne bile karı koca olamadık. Ya dedim 7 Mart 1991 gecesini hatırlayarak. Ya o gece de sayılmaz mı? O geceyi o da hatırladığından olacak birden tüm yüzü kıpkırmızı kesildi sanki. az önce biri hakaret etmiş gibi. Hayır, o sayılmaz dedi öfkeyle. O çok uygunsuz, çok ahlaksız bir davranıştı. Başarısız bir tecavüz girişimi. Yüzünü ellerinin arasına aldı. Bu 7 Mart 1991 gecesi edindiği bir alışkanlıktı. Belki de parmaklarının arasından gizli gizli beni izliyordu. Bu alışkanlık 8 Mart 1991 sabahı yeni doğmuş güneşin parlak ışıklarının perdelere kırmızı kırmızı vurmasına kadar sürmüştü. Bütün gece meme emdiğim için yanaklarım şişmiş, uyuşmuş ve ekşi ekşi acıyordu. Yataktan kalkmış güneşin kırmızı ışıkları içinde hamile bir çopra balığı gibi ayakta dikiliyordu. Vücudu kaygandı. Altın sarısı tenin üzerinde siyah noktalar ve desenler vardı. Kan sızdıran meme uçları çopra balığının meme yüzgeçlerini andırıyordu. Nefes alıp verişiyle ritmik bir şekilde hareket edip zavallı bir titreme tutturmuşlardı. Gök mavisi bir sütyeni ona takmaya çalışırken birden kendini yatağa attı. Yatağa uzanıp iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. Kürek kemikleri yükselince sırtında derin bir çukur oluştu. Kıçı sert ve pul puldu. Yorganı alıp üzerine örtmeye çalıştım. Birden sıçradı. Sazanlar sıçrarsa çopra balıkları da sıçrar. Bir çopra balığı gibi sıçrayıp yataktan aşağıya indi. Yüzünü elleriyle kapatıp ağlayarak kapıya doğru koştu. Av av av diye yüksek sesle ağlıyordu. Korkudan titremeye başladım. Kimseyi görecek yüzüm kalmadı, utanıyorum. Ne yaptın bana böyle? Hayatıma nasıl devam edebilirim şimdi? Eğer Shangwan Yintong'un yatak odasından yüzünü elleriyle kapamış ağlayarak çıkan bir kadın varsa sonucun ne olacağı tahmin bile edilemez. Bu kadının yarı deli olduğu belliydi tabii ki. 8 Mart 1991 sabahı sokaklarda incin top oynuyordu. Her yerde yağmur suyu birikintileri vardı. Kavak ağaçlarının pamukçukları yağmurun içinde tırtıl gibi süzülüyordu. Hava çok soğuktu. Dünya Kadınlar Günü kadınların yasal olarak korunması gereken bir gündü. Onun niye böyle kaçıp gitmesine izin verdim ki? Ya 10 dakika sonra caddede ağzından kan süzülürken bulunursa? O yerde uzanmış yaşamla ölüm arasında gidip gelirken arabanın mı ona çarptığı yoksa onun mu kendini arabanın önüne attığını tartışmanın ne önemi kalır? Sanki araba ona çarptığında etten çıkan o korkunç sesi duyar gibi oldum. Avustralya'da çıplak bir kanguruya çarpan bir arabanın sesini andırıyordu. Kangurular asla giysi giymez. Kendimi yataktan attığım gibi onun içeriye girerken ve dışarıya çıkarken dokunduğu kapı tokmağını çevirdim. Bütün gücüyle mücadele ediyordu. Başıyla göğsüme vurdu, elimi ısırdı. ''Bırak beni, yeterince yaşadım, ölmek istiyorum.'' diye yüksek sesle yargara çıkardı. İçim birden bu, masum bir genç kız taklidi yapan iğrenç kadına karşı sonsuz bir tiksintiyle doluverdi. En korkuncu da başını kapıya çarparken çıkardığı tok seslerdi. Her bir darbe bir öncekinden daha sert oluyordu. Başını kapıya çarparak ölmesinden çok korkuyordum. Bu, Shangwan Yintong'un en azından bir 15 yılını daha çalışma kampında geçirmesi demekti. 15 yıl geçirdikten sonra kamptan sağ çıkamazdım zaten. İnfaz edilmek ya da hapse düşmek o kadar büyük bir sorun değildi elbet. Önemli olan benim o duruma gelme nedenim, yani bir kadına yaşattığım cehennem azabıydı. Sen gerçekten de bir orospu çocuğusun. Neden kadını içeriye davet ettin ki? Pişmanlık merhemi satmıyoruz. Öncelikli olan bu serseri kadını, bu her şeyi yıkıp geçmek isteyen bu kadını yatıştırabilmek. Omuzlarına sarılıp acı bir ses tonuyla, ''Genç bayan, senden ben sorumluyum.'' dedim. Direnmeyi bıraktı ama hala ağlıyordu. ''Ben senin olmak için doğmuşum. Ölürsem de senin hayaletin olacağım.'' dedi. Genç bayan aynı hastalıktan müzdarip olanlar birbirlerine karşı sempati duyar. ''Birbirimizi bilmesek de tanışıyorduk aslında. Hadi yürü. Kaydımızı yaptıralım, evleniyoruz.'' dedim. ''İstemiyorum. Bana acımanı istemiyorum.'' Yüzündeki o delimsi ifade kaybolmuştu artık. Birden karşımda beliren bu gerçekçi yüzü görünce gerçekten çok şaşırdım. 7 Mart 1991 gecesini çok uygunsuz, çok ahlaksız ve başarısız bir tecavüz girişimi olarak tanımlayınca şok oldum, çok öfkelendim. Beni böyle yüzüstü bırakan bir kadın için niye endişeleniyorum ki? Shangwan Yintong bir ömür boyu sade sümük ağlayıp gözyaşı dökmen yetmedi mi? Bir adam gibi dimdik durmalısın artık. Bu mağazayı ona bırak, her şeyini ona ver. Sana tek gereken özgürlüğün. Öyleyse dedim, boşanma işlemlerini ne zaman başlatıyorsun? Bir kağıt parçası çıkarıp şuraya imzalamanın yeter, her şeyi ayarladım dedi. Adil ve iyi biri olarak elimden gelen her şeyi düşündüm. Sana yeni bir düzen kurabilmen için 30 bin yuan veriyorum. Lütfen imzala şurayı. İmzamı attım. Bana kendi adıma düzenlenmiş bir banka hesap cüzdanı uzattı. Duruşmaya falan gelmen gerekmiyor mu diye sordum. Hepsini hallettim ben dedi gülerek. Çoktan halledilmiş boşanma evraklarını bana fırlatıp özgürsün artık dedi. O kırmızı suratla yolda çarpışınca birbirimizden özür diler gibi karşılıklı gülümsedik. İkimiz de konuşmadan kendi yolumuza devam ettik. Oyun bitmiş, perde inmişti. Artık kendimi şimdiye kadar hiç hissetmediğim kadar özgür ve rahatlamış hissediyordum. O gece annemin yanına döndüm. Annem bu dünyadan ayrılmadan çok kısa bir süre önce Dalan Belediye Başkanı Lu Şenk de rüşvet almaktan suçlu bulunup idam cezasına çarptırıldı ama infazı bir yıl süreyle askıya alındı. Rüşvet vermekten suçlu bulunan Genk Lian Lian ve Papansa zincire vurulup hapse boyladılar. Zümrüt Anka planlarının büyük bir aldatmacı olduğu ortaya çıktı. Lu Shengli'nin belediye başkanı iken otoritesini kullanıp onlara sağladığı yüzlerce milyonluk kredinin büyük bölümünü Genk Lian Lian rüşvet vermek için kullanmıştı. Geriye kalansa bir şekilde heba olmuştu işte. Söylentiye göre Doğu'nun kuş cennetine verilen kredinin sadece faizi yılda 40 milyon yuan ediyormuş. Bu borç hiç geri ödenmedi. Bankalar Doğu'nun kuş cennetinin iflas etmesini göze alamıyordu. Aslında tüm Dalan şehri Doğu'nun kuş cennetinin iflas etmesini hiç mi hiç istemiyordu. Sonunda bu eşek şakasını andıran cennet kapandı. Kuşların hepsi gitti. Koca avluyu yabani otlar kapladı. Her yer kuş boku ve kuş tüyüne bulandı. Çalışanların her biri kendi yollarına gitti ama kuş cenneti banka hesaplarında eşeğini süren bir tefeci gibi çığ gibi büyüyen faiziyle hala duruyordu. Hiç kimsenin onu iflasa mahkum etmeye cesareti yoktu. Ne de yeniden işletmeye. Yıllardır ortalarda görünmeyen Şazdahua artık neredeyse işte oradan çıka geldi bir gün. Kendine iyi bakmıştı. 30'larında gösteriyordu en çok. Pagoda'ya annemi görmeye geldiğinde annem onu hiç de iyi karşılamadı. İlerleyen günlerde Simalyang'a olan ölümsüz aşkını itiraf etti. Can bir misket çıkarıp misketin ona olan aşkının bir ifadesi olarak Simalyang'dan aldığı bir hediye olduğunu iddia etti. Sonra büyük bir ayna çıkarıp bu aynayı Simalyang'a olan aşkının ifadesi olarak ona vermek istediğini söyledi. Bekaretini uzun süredir Simalyang için saklıyormuş. Osmanlı konaklarının en üst katındaki kral dairesinde yaşayan Simalyang geri döndüğünde kafası o kadar meşguldü ki Şazahua ile arasındaki eski aşkı diriltmek gibi bir niyeti yoktu. Şazahua onu kıçına yapışmış bir sülük gibi nereye gitse takip ettiğinden dolayı deliren Simalyang bir gün sinirden tepinip şimşek gibi kükredi. Sevgili kuzenim, ne yaptığını sanıyorsun sen? Sana para veriyorum istemiyorsun. Giysi diyorum yok diyorsun. Mücevher sunuyorum olmaz diyorsun. Tanrı aşkına ne istiyorsun benden? Ceketinin eteğini Şazahua'nın elinden kurtarıp kızgın ve çaresiz bir şekilde kanepesine oturdu. Ayağını kazara gittikçe darlaşan bir çiçek vazosuna çarpınca masanın üzerine su döküldü. Yerdeki halı ıslandı. Vazodaki kırmızı mor güller masanın üzerine dağılıp kenarından sarktı. Üzerinde yarı şeffaf siyah bir elbise olan Şazahua ıslak halının üzerinde diz çöküp o kara gözlerini Simalyang'in yüzüne dikti. Simalyang da elinde olmadan gözün ucuyla ona baktı. Şazahua'nın küçük bir kafası, ince ve uzun bir boynu vardı. Boynu üzerindeki birkaç kırışıklığı saymazsak neredeyse pürüzsüzdü. Kadınlar konusunda zengin deneyimi olan Simalyang, bir kadının yaşını boynunun ele verdiğini çok iyi biliyordu. 50'li yaşlarındaki kadınların boynu ya şişmiş bir sosis gibi ya da çürümeye başlamış bir ağaç parçası gibidir. Şazahua gibi 50'li yaşlarında bir kadının boynunun bu kadar düz ve dik durması nadir görülen bir şeydi. Kendine nasıl baktığını bilemedik. Simalyang gözlerinin onun boynundan aşağılara gezdirdi. Boynunun hemen altındaki o iki çukura ve elbisesinin pusunda gizlenmiş memelerine baktı. Ama neresinden bakarsanız bakın Şazahua için 50'lerinde bir kadın denemezdi. Yarım yüzyıldır bir soğuk hava deposunda saklanmış bir çiçeği andırıyordu. Daha çok ya da yarım yüzyıldır bir nar ağacının altında gömülü kalmış bir şişe kaliteli Osmanlı sülükörü. Koparılmayı bekleyen soğutulmuş bir çiçek ya da sarhoş etmeyi bekleyen bir şişe likör. Simalyang uzanıp parmağıyla onun çıplak dizine dokununca Şazahua inledi ve yüzü bir gün batımı gibi kan kırmızısı kesildi. Kendini ölümsüz bir kahraman gibi Simalyang'ın kollarına atıp kollarını onun boynuna doladı. Alev alev yanan göğsünü Simalyang'ın yüzüne dayadı. Memelerini bir aşağı bir yukarı sürtmeye başladı. Simalyang'ın burnundan yağımsı bir sıvı ve gözlerinden yaşlar boşandı. Simalyang, seni 30 yıldır bekliyorum dedi. Böyle deme dedi Simalyang. 30 yıl demek bunun beni nasıl bir günaha soktuğunun farkında mısın? Ben bakireyim dedi Şazahua. Bir hırsız ve bakire. Eğer sen gerçekten bakireysen kendimi şu camdan aşağı atarım dedi Simalyang. Şazahua üzüntüden ağlamaya başladı. Ateşi çıkmış gibi sayıklıyordu. Ayağa kalkıp tepindi. Deri değiştiren bir yılan gibi elbisesini çıkardı. halının üzerine sırt üstü uzanıp bağırdı. Simalyan, istersen kontrol et. Eğer Barker'e çıkmazsam o pencereden ben atarım kendimi. Ayrım sonu sayfa 900.